Ayrım 30.
İlk dönemde Hristiyanlar, pagan, çok tanrılı din inançlı Roma imparatorluklarından hoşgörü bekliyordu. Ancak egemen duruma geldiklerinde pagan inançlılar kadar Hristiyanlığı kendilerine göre yorumlayan ve dünyevi nimetleri dışlayan gnostik mezheplerine bağlı Hristiyanları da kılıçtan geçirdiler. Rönesans ve felsefesi Yalçın Kaya, Tiglat Matbaaları AŞ, 1999, sayfa 46. 1572 yılında Fransa'da yapılan Rambert Family katliamı, din çatışmalarında kullanılan şiddetin düzeyini gösteren örneklerden biridir. Fransa'da etkileri giderek artan protestanlardan rahatsızlık duyan Kral 9. Charles, 1572'de tüm protestan liderlerin öldürülmesini emretti. Yalnızca 23-24 Ağustos gecesinde ileri gelen 3000 protestan öldürüldü. Büyük Larus, Gelişim Yayınları, 16. cilt, sayfa 10.056. Aynı işi eğer ellerine fırsat geçseydi protestanlar da yapardı. Çünkü katliama Hollandalıların Katolik İspanya Kralı 2. Felipe'ye karşı ayaklanması gerekçe yapılmıştı. Luther hiçbir dönemde vicdan ve inanç özgürlüğünden yana olmamıştır. Böyle bir özgürlük onun okuduğu kutsal metinlere uygun değildi. Başlangıçta baskıya karşı çıkıyordu ama bu karşı çıkış kendi güvenliği ile ilgili kaygılardan kaynaklanan çıkarcı, pragmatist bir yaklaşımdan başka bir şey değildi. Onun için doğrunun tek ölçütü yalnızca başarıydı. Güçlenip etkinlik kazanınca pragmatist düşüncelerini ödünsüz uyguladı ve devletin inancı korumaktan başka bir amacının olamayacağını ileri sürerek ana baptistlerin insanlar arasında eşitliği savunan bir Hristiyan tarikatı öldürülmeleri gerektiğini söyledi. Rönesans ve felsefesi Yalçın Kaya, Tiglat Matbaaları AŞ, 1999, sayfa 45-46. 11. 15. yüzyıllar arasında Güney Avrupa'da kendilerine temiz ruhlular adını veren Katharlar tarikatı yayılmaya başladı ve önemli bir halk desteğiyle karşılandı. Fransa'da Katarizm, İtalya'da Patarinizm, Balkanlarda ise Bogomolizm adını alan bu tarikat, inanç ve düşünce özgürlüğünü, kadın erkek eşitliğini, ortak mülkiyeti savunuyor, emek sömürüsüne karşı çıkıyor, insana kul olmayı yatsıyor ve ölüm cezasını yasaklıyordu. Şeyh Bedrettin'in görüşlerine benzeyen ve kaynağını Maniheizm'den, kendinden önceki tüm dinlerin akla uygun yanlarını birleştiren ve milattan sonra 3. yüzyılda ortaya çıkan bir Orta Doğu dini. Alan bu tarikatın üyelerine örneği az görünen bir şiddet uygulanmıştır. Papa 3. Innocent'in çağrısı üzerine Katarlar üzerine gönderilen Haçlı ordusu Fransa'daki Minerve Kalesi'ni aldığında 140, Lavor'u aldığında ise 400 Katar din adamını bir gece içinde ateşte yakarak öldürdü. Halka karşı toplu kırım uyguladı. Toplu kırımları önlemek için Katarlarla birlikte kiliselere gönüllü olarak giren Katolik kent halkı da onlarla birlikte yakılarak öldürüldü. Katarlara karşı bulunup geliştirilen ve daha sonra yerleşik bir Katolik kurumu haline gelen Engizisyon mahkemeleri on binlerce insanı ölüme mahkum etti. Katar inancına yakınlık duyan ya da yardım edenler göğüsleri kızgın haçla dağlanmaya ya da kemikleri kırılmaya mahkum edildiler. Birçok insan bu işkenceleri görmek yerine kendi istekleriyle ateşle yakılarak öldürülmeyi seçti. Gülün öteki adı Minege Soner, Mitos Yayınları, 3. baskı, 1992, sayfa 22, 31, 55 ve 56. Uygulanan şiddet o denli ağır ve yaygındı ki 10 yıl içinde hemen hiç Katar kalmadı ve bu inanç ortadan kalktı. Batı Aydınlanması. Batı Avrupa'da merkantilist devletçilikle başlayan, fizyokrat liberalizmi ile gelişen ve sanayi devriminden geçerek 20. yüzyıl tekelci kapitalizmine ulaşan uzun ve kapsamlı bir toplumsal gelişim süreci yaşandı. Ekonomik dayanaklarıyla bugüne dek gelen ve toplumsal yaşamın her alanını etkileyen bu süreç, Batı'ya özgü olan ancak doğurduğu sonuçlarla dünyanın tümünü etkileyen dönüşüm ve çatışmalarla dolu devingen bir dönemi kapsar. Bu 500 yıllık dönemde kapsamlı bir sosyal ve kültürel ilerleme sağlanmıştır. kapitalist üretim ilişkilerinin biçim verdiği siyasal düzen, varlığını koruyup güçlendirmek ve ekonomik gelişimi sürekli kılmak için üzerine oturacağı ve gereksinimlere yanıt veren bir kültürel yapıyı kurmak ve geliştirmek zorundaydı. Avrupa kültürü bu zorunluluğun sonucu olarak ortaya çıktı. Bu kültür, Batı toplumlarının kendi iç gücüne dayanıyordu. Ancak kültürel gelişimi sağlayan toplumsal gönenç, dış gelirle sağlanan varsıllığa, yani sömürgeciliğe bağlıydı. Üretim arttıkça dış ticaret gelişiyor, dış ticaret geliştikçe gelir artıyor. Bu gelirin yarattığı farsızlık ise kültürel gelişime olanak veren koşulları yaratıyordu. Birbirine bağlı iç süreçler, bütünlüğü olan bir ekonomik sistem oluştururken, bu sistem yeni bir kültürün, kapitalist kültürün ortaya çıkıp gelişmesine ortam hazırlıyordu. 15. yüzyılda gelişmeye başlayan kapitalist kültür aydınlanma olarak tanımlandı. Açık bir gerçektir ki sömürgecilik, köle ticareti ve sanayi devrimi olmasa ne Batı aydınlanması denilen bir süreç yaşanır ne de Avrupa uygarlığı adı verilen bir olgu ortaya çıkardı. Avrupa'da yaşanan kültürel uyanış tarihin her döneminde ve her toplumda olduğu gibi öznel tercihlere, isteğe ve özleme bağlı olmayan nesnel bir gelişimdi ve doğrudan kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimine bağlıydı. Batı aydınlanması kapitalizmin bir ürünüydü. Batılılar Avrupa uygarlığını tek uygarlık girişimi olarak gördüler ve bu girişimin evrenselliği temsil eden ortak bir kültür yarattığını söylediler. Kendi dışındaki uygarlıkları ise ya görmezden geldiler ya da açıktan uygarlık dışı ilan ettiler. Avrupa'nın uygarlığı merkezi olduğunu ileri sürdüler. Toplumsal ve ekonomik bilimlerin temelini atan ve liberal anayasa düşüncesinin kuramcısı sayılan aydınlanmacı düşünürlerden Francis Charles Montesquieu, 1689-1755, Karakter adlı eserinde şunları yazıyordu. Kişisel olarak bana yararlı ancak aileme zararlı bir şeyle karşılaşırsam bunu hemen gözümün önünden çeker atarım. Aileme yararlı, vatanıma zararlı olabilecek bir şeyle karşılaştığımda onu unutmaya çalışırım. Ülkeme yararlı ama Avrupa'ya zararlı olabilecek bir şeyle karşılaştığımda ise buna kesinlikle bir cinayet gözüyle bakarım. Aydınlanma Çağı Felsefesi, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaaları AŞ, İstanbul 2002, sayfa 132. Avrupa aydınlanması yalnız Batılılarca değil, içinde yaşadığı ülkenin tarihsel geçmişi ve özgün koşullarını kavrayamayan az gelişmiş ülke aydınları tarafından da evrensel bir uygarlık olarak görülmüş ve öykünmeye, taklit edilmeye çalışılmıştır. Kültürel yozlaşmaya neden olan bu anlayış, onları kaçınılmaz olarak batıya bağlanmaya, bunun sonucu olarak da kendi kültürüne yabancılaşmaya götürmüştür. Bunlar doğaldır ki ne Avrupalı gibi olabilmiş ne de kendi kimliğini koruyabilmiştir. Alman düşünürlerden Immanuel Kant, 1724-1804, tüm aydınlanmacılara aklını kullanma gücünü göster diye sesleniyordu. Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 5. basım 1993, sayfa 251. Aydınlanmacı düşünürler bu çağrıya uymuşlar ve aklı kullanma gücünü göstermişlerdir. Ancak aklı kullanarak gösterilen güç her zaman ve her koşulda yalnızca içinde yaşanılan ülke ve bu ülkenin içinde bulunduğu Avrupa'nın çıkarları yönünde kullanılmıştır. Bu yaklaşım Batı aydınlanmasının en belirgin özelliğidir. Ekonomik ilişkilerin sonucu olan bu gerçek, Avrupa kültürünü evrenselliği temsil eden tek uygarlık haline getirmediği gibi, diğer dünya kültürlerinin evrensel boyutunu da elbette ortadan kaldırmıyordu. Çok yönlü bir kültürel gelişme üzerine oturan yeni çağ Batı aydınlanmasının özgünlüğü, evrenselliğinden önce gelir. Avrupa'yı, özellikle de Batı Avrupa toplumlarını ifade eder. Uygarlık tarihinde önemli bir gelişim aşamasını temsil eder. Ama bu temsil, yarattığı değerleri kullanarak başka ülkeler üzerinde etkinlik kurma isteğiyle sınırlıdır. Batı aydınlanmasının kapsam ve içerik olarak zenginliği ne denli gerçekse, çıkarın belirlediği bu sınır da o denli gerçektir. Batının elde ettiği ekonomik ve kültürel gelişme, bu sınırın kalın bir çizgiyle çizilip politika olarak uygulanmasına dayanır. Avrupalılar, kültürel gelişimlerini önemli oranda uygarlık dışı saydıkları ülkelerden elde ettikleri maddi gelirlerle sağlamışlardır. Batıya, doğudan aktarılan maddi servetin boyutu çok büyüktür ve tümüyle hesaplanamamaktadır. Aydınlanmanın öncü ülkesi İngiltere, deniz aşırı ülkelere ve sömürgelere ilk kez 1759 yılında ve Merkez Bankası aracılığıyla kağıt para ihracı yaptı, yani borç verdi. İngiltere'nin bu girişiminden ülkesine döndürdüğü net kar, 1759-1781 yılları arasındaki 22 yıl içinde yalnızca Doğu ile Batı Hindistan'dan olmak üzere 40 milyon sterlindi. La Lui de la Civilization et la da Decadence, Brooks Adams, sayfa 375-380, A.K. Orhan Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 5. basım 1993, sayfa 355. İngiltere, borç faiz gelirlerinden ayrı olarak aynı dönemdeki 10 yıl içinde ve yine yalnızca Hindistan'dan köle emeğine dayanan 40 milyon sterlinlik bir başka gelir daha elde etmiş ve bunu da Londra'ya aktarmıştı. Bu çok büyük bir gelirdi. Bunun gerçek boyutunu anlamak için İngiliz kaynaklarında yer alan şu bilgi bir ölçü olmaktadır. Hindistan'dan sağlanan gelirler, gelişmekte olan İngiliz sanayinin disponible, kullanılabilir ulusal değerler yazarın notu, birikim fonunu iki katından fazla arttırmıştır. A Short History of the British West Indies, sayfa 50, H.V. Weissman, AKAGE, sayfa 355. Batı aydınlanmasının düşünsel ve teknik temelini oluşturan Rönesans hareketi gerçek ürünlerini 18. yüzyılda verdi. 17. yüzyıl Rönesans'ın getirdiği hızlı uyanışın sindirildiği ve ekonomik olaylara bağlı olarak gelecek için yön aradığı yüzyıl oldu. 18. yüzyıl ise yönün belirlendiği ve somut uygulamaların geliştirildiği yüzyıldı. 18. yüzyıl aynı zamanda aydınlanmanın yayıldığı yüzyıldı. Ekonomik ve kültürel gelişmenin en ileri ülkesi, en fazla sömürgeye sahip olan İngiltere'ydi. Bu nedenle aydınlanma İngiltere'de başladı ve daha sonra Fransa ve Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Isaac Newton 1642-1727, John Locke 1632-1704, William Wollaston 1659-1724, Anthony Saftersburg 1671-1713, David Hume 1711-1776 İngiliz aydınlanmasının öncü düşünürleriydi. 17-18. yüzyıl İngiltere'sinde Rönesans İtalya'sında olduğu gibi bilgi edinme, araştırma ve inceleme isteği toplumun her kesimine yayılmış, kitap ve tartışma merakı herkesi içine alan toplumsal bir yöneliş haline gelmişti. Bu yönelişin içinde Kral 2. Charles 1630-1685 bile vardı. 15 yıl süren iç savaştan sonra iktidarı ruhban sınıfından geri alarak tahtına dönen kral, tahtını ve ailesini korumak için dinsel bağnazlığa karşı mücadele ediyor. Bu mücadele doğal olarak serbest düşünce ve bilimin gelişmesi için uygun bir siyasi ortam oluşturuyordu. Bilim geliştikçe tüccar ve sanayicilerin işlerine yarayacak teknolojik buluşlar ortaya çıkıyor. Bu sonuç ise bilim ve bilimsel araştırmaları herkesin ilgisini çeken ve önem verilen bir uğraş haline getiriyordu. O dönemin İngiltere'sinde öyle bir hava vardı ki aristokratlar, yargıçlar boş zamanlarının çoğunu kimya ve fizik deneyleriyle geçiriyor. Şık ve kibar hanımlar süslü arabalarıyla her gün laboratuvar laboratuvar dolaşarak izleyecekleri konferans arıyordu. Ünlü yazar Macaulay, dinsel tutuculuğa tepki olarak bilime yönelmenin moda halini aldığı o günleri şöyle anlatıyor. Saf Hristiyanlık, Protein yazarın notu. Yandaşı ikiyüzlülerin ileri sürdükleri tüm düşünceler artık alaya alınıyor. Onların kötüledikleri ya da yasakladıkları tüm düşünce akımları ve bilim ise övülüyordu. Bir zamanlar İncil'den ayet okumak için açılan ağızlar artık en kaba küfürleri savurmak için açılıyordu. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi 5. basım 1994, sayfa 165. İngiltere'de bilim, Macaulay'ın belirttiği gibi, Katolik ve Protestan mezhepleri arasındaki uzun süren sert din çatışmalarının mirası üzerinde yükseldi. Kilisenin ve burjuvazinin farklı çıkar duygularıyla da olsa krallara karşı sürdürdükleri bitmeyen mücadele 1649'da kralın 1. Charles öldürülmesi, 1660'da ise geri dönmesiyle 2. Charles sonuçlanmıştı. 1689 çatışmaları ise uzlaşmacı yanı ağır basan bir başka sonuç doğurmuş. Tahtı 2. Mary ile paylaşan 3. William, dinsel hoşgörü yasası Toleration Act ile kiliseye haklar bildirisi ile burjuvaziye yeni ayrıcalıklar vermeyi kabul etmişti. Bu ustalıklı uzlaşı, krallık kurumunu temsili de olsa bugüne dek koruyan İngiliz yönetim biçiminin yani meşruti monarşinin temelini atmıştır. 1689 Haklar Bildirisi, bilimin olduğu kadar ekonomik örgütlerin de önünü açan entelektüel bir ortam oluşturdu. Bilim ve ekonomik örgütlenme birlikte gelişti. Bu doğal bir sonuçtu. Yürütülen siyasi mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan Haklar Bildirisi, üretim ilişkilerinin gelişimini sağlayacak bir amaç için getirilmişti. Bunda bilimin olduğu kadar örgütlenmenin de önemi vardı. Büyük sanayici ve tüccar örgütlenmesinden ayrı olarak tarım ve zanaat emeğini destekleyen ilk örgüt olan Dublin Society 1724'te kuruldu. Daha sonra 1731'de Çiftçilik, Tarım ve Diğer Yararlı Sanatları Geliştirme Derneği, 1984 yılında 250. kuruluş yılını kutlayan bu dernek varlığını hala sürdürmektedir. 1754'te Londra'da Sanat, İmalat ve Ticareti Teşvik Derneği, 1775'te Birmingham'da Lunar Society kuruldu. Bu örgütler erken sanayi döneminin girişimcilerini desteklediler ve onların haklarını savundular. Aydınlanma Çağı Felsefesi, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık AŞ, İstanbul 2000, sayfa 36. Aydınlanma İngiltere'den hemen sonra Fransa'da yayıldı. Ekonomik ve politik hedefler, sınıfsal öncelikler ve bu önceliklerin belirlediği dünya görüşü olarak İngiliz aydınlanmasından elbette çok farklı değildi. Ancak Fransa'da farklı bir siyasal ortam vardı. İngiltere'de kilise kral çatışmasının yol açtığı yetki, otorite boşluğu, burjuva sınıfını rahatlatırken Fransa'da kilise kral ittifakının ortaya çıkardığı merkezi aristokrat devlet daha baskıcı bir siyasi ortama neden oluyordu. Bu durum Fransız aydınlanmacılarını ister istemez daha sert bir mücadele içine sokuyor, onları daha direngen bir duruşa zorluyordu. Mutlak monarşinin siyasi yapısına tepki olarak doğan Fransız aydınlanması, Michel de Montaigne'in 1533-1592 kuşkuculuğu ve René Descartes'in felsefesiyle başladı. İngiliz ekonomi politiğini Fransa'ya taşıyan François Voltaire 1694-1778, Charles Montesquieu 1689-1755, Denis Diderot 1713-1784 ve Jean d'Alembert 1717-1783 ile gelişti. İngiltere'de deneycilik öne çıkarken Fransa'da akılcılık önem kazandı. Fransız aydınlanma tarihinde ansiklopedistler adı verilen hareketin önemli bir yeri vardır. Diderot ve D'Alembert 1751'de başlayarak 1780 yılına dek 35 ciltlik bir ansiklopedi yayımladılar. Bilimin görevinin toplumun tümünü aydınlatmak olduğunu söylüyorlardı. Ancak görüş ve düşünceleri toplumun tümünü değil, gelişmekte olan burjuva sınıfının çıkarlarını temsil ediyordu. Bu durumda yalnızca ansiklopedistlerin değil, tüm aydınlanmacıların ortak özelliğiydi. Fransız aydınlanmasının yarattığı toplumsal mücadele, burjuva iktidarlarının ortaya çıktığı diğer kapitalist ülkeler içinde devrimci bir geleneği temsil eder. İngiltere ve Almanya'da antifeodal mücadele, çatışmalı dönemler içermesine karşın ağırlıklı olarak evrimci bir yol izlerken, Fransa'da aristokrasiye ve feodalizme karşı işçilerin ve diğer halk kesimlerinin toplumsal ve siyasal mücadeleye katılmış olmaları nedeniyle devrimci bir nitelik kazanmıştır. Fransız siyasi sistemi ve partileri 1789 devrimiyle başlayan 1830 1848, 1870 ayaklanmalarıyla süren ve bu ayaklanmaların ezilmesinin yarattığı birikim üzerine kurulmuştur. Devrim, karşı devrim, tutuculuk, devrimcilik, burjuvazi, proletarya gerilimlerinin biçim verdiği ve burjuva egemenliğine temel oluşturan bu birikim, oluşumunun doğal sonucu olarak uzlaşmaz nitelikli düşünce ve eylemleri içinde barındırmıştır. 1789 ve sonrasında Folonlar, Brissotinler, Girondinler ve Jacobinler ortaya çıkan karşıt görüşlü örgütlenmeler, 19. yüzyıl başlarında meşrutiyetçiler, liberaller, bonapartistler, karboneriyalar ve muhafazakarlar ile sürmüş, daha sonra işçi dernek ve sendikaları ile sosyalist örgütlenmeleri ortaya çıkarmıştır. Fransız aydınlanması bugüne dek karşıtlıklar ve sınıfsal çatışmalarla dolu 5 ayrı cumhuriyet döneminin oluşmasına düşünsel temel hazırlamıştır. 18. yüzyıl Fransız aydınlanmasını temsil eden düşünürlerin hemen tümü dönemin ve iktidar çatışmalarının özelliklerine uygun olarak bugün pek üzerinde durulmayan karşıtlıklar ve bilim dışı öznellikler içinde olmuşlardır. Bunların birçoğu aydınlanma düşüncesiyle bağdaşması mümkün olmayan kaba ve ilkel düşüncelere sahiptiler. Aydınlanma hümanizminin sözcüsü, yaratıcı burjuva düşüncesinin öncüsü ya da insan hakları savunucusu olarak tanıtılan Voltaire, insanlar arası eşitsizliği ve köleciliği açıktan savunuyor, ayak takımının hiçbir zaman akıldan yararlanamayacağını, bu sınıfın kendisini aydınlatmaya ne vakti ne de zamanının olduğunu ileri sürüyor ve ırgatlığın ya da dayak yemenin bir kısım insanların kaderi olduğunu söylüyordu. Voltaire, ünlü felsefe sözlüğünde şunları yazıyordu: "Hayvanlar akılsız oldukları için özgürdürler. Bu nedenle insanlar yalnızca hayvansal yanlarıyla eşit olabilirler. Her insan doğuştan başkasını ezmeye, zengin olmaya, zevke sefaya eğilimlidir. İnsanların buyuranlarla iş görenler olarak iki sınıfa ayrılması kaçınılmazdır. Eşitsizlik, iki papazın birbirini kıskanması kadar olağandır. İnsan toplumunun bozulmaması için köleler köleliklerini yapmalıdırlar. Bu, dilencilik ederek gururunu büsbütün kırmaktan iyidir. Toprak paylaşımında talihsiz bir atanın çocuğu iseniz, artık sonsuza dek payınıza ırgatlık ya da dayak yemek düşecektir." Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 5. basım, 1993, sayfa 265-268. Cumhuriyet ve demokrasi düşüncesinin öncülerinden kabul edilen Jean-Jacques Rousseau'nun görüşleri de o dönem düşünürlerinin tümünün ortak özelliği olan birbiriyle çelişik ve karmaşık ögeler taşır. Rousseau bir yandan cumhuriyet ve demokrasiyi savunan görüşler ileri sürerken diğer yandan orta çağa denk düşen düşünceleri savunuyordu. Rousseau, bilimler ve sanatlar üstüne demeç, Discours sur les sciences et l'art adlı kitabında şunları yazıyordu: "İnsan önceleri iyiydi. Onu kötü yapan uygarlıktır. Avrupalılar birkaç yüzyıl önceye dek bilgisizliği mutluluğu içinde erdemli yaşıyorlardı. Avrupa'da edebiyat ve sanatın yeniden dirilerek erdemsizliklerin türemesine Müslümanlar neden oldu. Osmanlı Padişahı Sultanahmet matbaayı yurduna sokmamak için direnmekte haklıydı. İnsan kafasının saçmalıklarını yarına iletecek olan bu makine ne kadar korkunçtur. Krallar bu korkunç makineyi kapı dışarı etmelidir. Ey Ulu Tanrı, sen bizi bizden öncekilerin bilgilerinden ve uğursuz sanatlarından koru. Bize bilgisizliğimizi, sağlığımızı ve yoksulluğumuzu bağışla." AGE sayfa 271. Felsefi yanı öne çıkan Alman aydınlanması, İngiliz ve Fransız aydınlanmasının izlediği yol üzerinde gelişti. Ekonomik ve siyasal düzenin gelişmekte olan ulusal sanayinin gereklerine uygun olarak yapılanması ortak özellikti. Sanayi ve ticaret sermayesi gereksinimlerine yanıt veren toplumsal sistemi Almanya'da kurarken, sistemin ideolojik yapısını oluşturan aydınlanmacılar İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi bu sürece önemli katkıda bulunuyorlardı.